Herkese merhaba, ben Erdi Özdağ. Bugün konuğumuz ZTE Türkiye Satış Müdürü Hasan Mirican. Kendisiyle hem ZTE'nin global ve Türkiye'deki faaliyetlerini hem de yakında piyasaya sürecek ya da şu an piyasada olan ürünlerini konuşacağız. Bu ürünler arasında sadece akıllı telefonlar değil, aynı zamanda akıllı saatler ve bazı diğer aksesuarlar da olacak. Hasan Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Şimdi ZTE'yi bilen biliyor ama bilmeyenler için özetleyelim mi isterseniz öncelikle. Çünkü pek çok kişi belki akıllı telefonlarla tanıyor ancak ürün gamına bakıldığı zaman bu firma telekom altyapısından tutalım da akıllı saatlere kadar hatta bazı önemli konseptlere kadar pek çok farklı alanda çalışmalar yürütüyor.
Evet, doğru. ZTE aslında yaklaşık 30 yıllık bir firma. 1985 yılında Çin'de kurulmuş bir firma. 10 yıldan fazla bir süredir de Türkiye'de faaliyetteyiz. Türkiye'de genelde kullanıcılarımız bizi cep telefonları, akıllı telefonlar ve bazı aksesuarlarımızla ve modemlerimizle, 3G modemlerimizle tanıyor. Ama ZTE aslında bundan daha büyük bir firma. 3 ana grupta faaliyetimiz var. Birincisi benim de içinde bulunduğum mobil cihazlar dediğimiz akıllı telefonların da olduğu bölüm. Diğeri operatör şebeke çözümleri. Yani operatörden kastımız Turkcell, Avaya, Vodafone ve artı Türk Telekom ve onun yan kuruluşları gibi firmaları sayabiliriz. Yani o segmentte varız. Son olarak da üçüncü bulunduğumuz segmentte kurumsal çözümler. Daha çok bilişim teknolojilerine yönelik router, switch gibi cihazlarımız. 2013 yılı itibarıyla tüm dünyada 12,5 milyar dolarlık bir satış rakamına sahibiz. 70 bin tane çalışanımız var. Oldukça büyük bir çalışan gücümüz var. Ve aslında global bir firmayız. Bunu nereden anlıyoruz? Dünyada 160 fazla ülkede bulunuyoruz bizzat ofis olarak. 230'dan fazla büyük operatörle çalışıyoruz. Ve de gelirlerimizin yaklaşık %50'si Çin'de. Geri kalan %50'si Çin dışı pazarlarda geliyor. Dolayısıyla oldukça global bir firmayız. Mobil cihazlar bölümüne baktığımız zaman da ZTE'nin tüm dünyada elde ettiği bu az önce bahsettiğim 12,5 milyar dolarlık satışın yaklaşık üçte biri akıllı
Telefonlardan
telefonlardan ve diğer ürünlerden geliyor. Burada da dünya dışa açılmışlığımız genelden daha fazla. Çünkü %60'lık gelirimizi Çin dışındaki pazarlardan elde ediyoruz.
Şimdi ZTE'ye bakıldığı zaman hem kendi markasıyla akıllı telefon üreten bir firma hem de iş ortakları üzerinden OEM üretimle yapan bir firma olduğunu görmekteyiz. Şimdi burası önemli çünkü Çinli firmalar son dönemde kendi markalarına daha fazla yatırım yapmaya başladılar. Çünkü tek tek hepsi global oyuncu olma derdinde. Çünkü bakıldığı zaman akıllı telefon pazarında özellikle çok ciddi bir sirkülasyon var. Hani dünyada henüz milyarlarca insan akıllı telefonlarla şu ana kadar tanışabilmiş değil. Dolayısıyla bu noktada ZTE'de diğer pek çok Çinli firma, Çin kökenli firmada olduğu gibi son dönemde kendi markasını yaratma, oturtma, dünyadaki pek çok ülkede yaygınlaştırma yolunda hızlı adımlar atıyor. Şimdi bu bağlamda öncelikle şunu sormak istiyorum. Akıllı telefon tarafında şirketin mevcut çalışmaları ne noktaya gidiyor? Hani bazı özel ürün grupları oluşturmaya başladığını görmekteyiz. Oraya ayrıca ben parantez açacağım. Ancak şu anki akıllı telefon çalışmalarının genelini özetlediğimizde ZTE neler yapıyor?
Evet, aslında burada ZTE'nin globaldeki bir yerine bakmak lazım. Akıllı telefon pazarında neredeyiz biz? Toplam telefon pazarında. 2013 yılının rakamlarına baktığımız zaman globalde ZTE 60 milyon adet telefon satmış durumda.
Tüm dünyada.
Tüm dünyada, evet. Bu 60 milyon adet telefonun 42 milyon adeti akıllı telefon. Şimdi 60 milyon adette biz dünyada 5. sıradayız. Akıllı telefonda ise 9. sıradan 6. sıraya gelmiş durumdayız. Ve aslında yükselen bir trendimiz var. Ve bu yılki hedefimizde bu akıllı telefon miktarını 60 milyon adete çıkarmak. Şimdi tabii burada haklı olarak tüketicilerimiz diyecek ki madem bu kadar telefon satıyorsun nerede bu telefonlar diyebilir. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi biz aslında Türkiye'de satış politikamızı genellikle büyük operatörlerle beraber çalışarak bugüne kadar sürdürdük. Gerek yani isim vermekte sakınca yok sanırım. Turkcell, Avaya, Vodafone.
Zaten bütün operatörleri saydınız zaten. Sakınca olmaz diye
Evet,
düşünüyorum
bunların hepsiyle çalışıyoruz. Bugüne kadar da hep o şekilde piyasada bulunduk. Ama bundan sonra kendi markamızla da bulunmaya başlayacağız. Bu da zaten ZTE'nin dışa açılma politikasının ve markalaşma politikasının bir parçası.
Yani önümüzdeki dönem için siz ZTE markasını taşıyan örneğin elimde tuttuğum bu telefon gibi cihazları ZTE markasıyla kullanıcıların pazarda bulabileceğini mi söylüyorsunuz? Yani bu konuda verebileceğiniz net bir tarif ve hangi ürünleri getireceğiniz noktasında yol haritanız netleşmiş durumda mı?
Şimdi bu yıla baktığımız zaman evet bu yıl en az bir tane telefonumuz olacak. Herhalde Eylül sonunu görmeden piyasada bir telefonumuz olacak. Biz genellikle her segmentte bulunmak istiyoruz. Yani segmentleri çok doldurmak değil de her segmentte güçlü bir ürünle bulunmak istiyoruz. Giriş seviyesi, orta seviye ve üst seviye gibi. Bu 2015'te tabii daha da artarak gelişecek.
Şimdi size şunu sormak istiyorum. Diğer tüm belki Çin menşeli firmalardan farklı olarak az önce de söylediğiniz Türkiye'deki bütün operatörlere telefon veriyorsunuz. Turkcell'inden Avia ve Vodafone'una kadar. Bir taraftan onlara telefon verirken bir taraftan da kendi markanızı piyasaya sürme noktasından orada bir kendi markanın iki ayrı ürün grubu arasında bir çarpışma söz konusu olabilir mi? Sonucunda hani o tarafta da siz varsınız, diğer tarafta da siz olacaksınız ve bazen bazı ürünler aynı fiyat segmentinde birbirine de rakip de olacak ister istemez.
Evet, tabii böyle şeyler hani akla gelebilir ama bunlar tamamen yönetilebilir şeyler. Ben başka markalardan da biliyorum. Hem kendi portföyü çok genişken, her türlü telefonu piyasaya sunmuşken aynı zamanda üçüncü partilere, operatörler olsun veya başka firmalar olsun onlara cihaz üretiyorlardı. Bir sakıncası yoktu. Eğer bunu akıl yönetirseniz, yani her segmentte diğer cihazları bozmadan, piyasadaki konumunu, pozisyonu, fiyatlanma açısından, özellik, teknik özellik açısından bozmazsanız gayet güzel yönetilebilir. Sorun olmaz.
Tabii orada benim bakış açımla bakıldığı zaman sanki bir süre öncesine göre önemli bir handikap doğabilir sizin durumunuzdaki üreticiler için. Eskiden kredi kartına taksit alınabiliyordu. Şimdi alınamadığı için üreticilerin, telefon operatörlerinin orada bir avantajı var. Sözleşmeyle telefon verebildikleri için belki orada üretici bazında o sizi bence zor durumlara bırakabilir. Ama onun dışında tabii ki telefonu siz ürettiğiniz için kendi telefonunuzdaki belki kar marjını daha iyi ayarlarsınız. Belki fiyat performans dengesi daha iyi ürünler piyasaya çıkabilir. Bunu öyle zannediyorum ki siz pazara girdiğinizde daha net görüyor oluruz herhalde.
Tabii zaten yani düşüncemiz ilk etapta yine bir operatör kanalı. Kendi markamız bile olsa yine bir operatör kanalı üzerinden yürümeyi tercih edeceğiz açıkçası.
Şimdi Çinli markaların aslında genel akıbeti bir süre öncesine kadar daha çok ucuz telefonlar üzerine kurgulanmış durumdaydı. Ancak gerek sizinki gibi çok büyük holdingler olsun, gerekse de akıllı telefon üzerine yoğunlaşmaya başlamış daha küçük ölçekli bazı Çinli firmalar olsun, üst seviye telefonlara yoğunlaştığını görüyoruz. Şimdi sizde de Nubia serisi altında yeni bir ürün grubunun oluşmaya başladığını tanık oluyoruz. Nubia'yı kısaca özetlemek gerekirse aslında ZTE'nin kendisini çok fazla ön plana çıkarmadan Nubia'yı tek başına bir marka gibi konumlandırdığını görüyoruz. Yani hani üst seviye cihazlar sanki Nubia isminde bir üretici tarafından hazırlanmış gibi bir hava var orada. Hani Nubia ile ilgili stratejinizi anlatabilir misiniz? Çünkü ben bu serideki telefonları bazı uluslararası fuarlarda görme ve kullanma şansı yakaladım. Gerçekten de muazzam derecede başarılı, gerek fiyat gerekse de performans dengesiyle ülkemize de çok ses getirebilecek ürünler olduğunu görmekteyiz. Hani oradaki tam hedef, amaç ve strateji nedir? Ve keza az önce uygun fiyatlı modelle başlayacağız dediniz ama Nubia serisi de örneğin orta uzun vadede Türkiye'ye gelecek mi?
Evet. Şimdi ZTE Nubia çıkartırken ilk olarak biliyorsunuz geçen sene duyurmuştu bu cihazı 2013'ün sonlarına doğru. Oradaki amacı bir farklı bir model yaratmaktı aslında. Farklı bir iş modeli yaratmaktı. Bunun içinde bir niş bir marka, alt marka yaratmaktı. ZTE bu amaçla çıktı. Ve teknik olarak son derece üstün. Fotoğraf çekme özelliğiyle, inceliğiyle tasarımı son derece üstün bir ürün. Ve bunu öncelikle Çin pazarı için çıkardı. Devamında zaten hatırlarsınız, belki görmüşsünüzdür. Mayıs-Haziran aylarında
yeni Z7 modellerin duyurusu yapıldı.
Önce Z5'ler çıktı. Bu Z5'in kendisiydi. Z5 diye çıktı. Nubia Z5. Sonra Z5S ve Z5S Mini diye çıktı. Şimdi Z7 versiyonları çıktı. Şimdi biz bu telefonu aslında yani Avrupa pazarına da getirmek istiyoruz. Yani Türkiye'de getirmek istiyoruz. Hatta çok büyük ilgi gördük. Yani biz demeden zaten birçok müşterimiz bu telefonu yapalım, getirelim dediler. Fakat o kadar büyük bir ilgi var ki Çin'de bu telefona. 2,5 milyon adetten fazla satıldı Z5S ve Z5S Mini. Bu bir ay öncesinin rakamlarıyla.
Yani üretim sorunu var aslında orada. Demek istediğiniz şey o diye,
evet,
odur diye tahmin
ediyorum. Orada şöyle bir şey de var. Onu da hemen ekleyeyim. Bu cihazımız bizim normal ticari kanallar üzerinden satılan bir cihaz değil. Tamamen internet üzerinden, internet shoplar üzerinden satılan bir cihazımız. O yüzden de maliyetlerde daha esnek olunabiliyor ve çok başarılı bir sonuç elde ettik.
Şimdi Çinli firmalarda genelde son dönemin aslında uygulama yöntemlerinden birisi de oldu artık. İnternet üzerinden satış yapmaya başladıklarını görüyoruz. Arada bayi vesaire olmadığı için yüksek performanslı cihazları fiyat olarak daha makul seviyelerde tutabiliyorlar ama hepsinin bir ortak sorunu var. Zaten Çin pazarı o kadar büyük ki oradaki yoğun talebi karşılayayım derken küresel pazara sunabilecek ortada cihaz kalmıyor. Yani bu bağlamda siz peki neyi öngörüyorsunuz? Örneğin Nubia serisinin belki bu jenerasyon olmayacak ama bir sonraki Z8, Z9 belki bilemiyorum isimlerini. Modeller Türkiye'ye sizce hangi dönemlerde gelebilir? Ya kesin gelecek diyebiliyor musunuz ya da önce onu sorayım.
Yani amacımız getirmek tabii ki. Yani umuyorum ki 2015'te bu cihazları görebileceğiz. Çünkü zaten ZTE şunu gördü. Hani doğru ürün, doğru tasarım, doğru fiyat, doğru model. Zaten başarısız olma şansı yok. Şimdi bunu gördükten sonra artık olay tamamen kapasiteye geliyor ve kapasite artırmak da Çin'de kolay değil, zor değil. Yani ister kendi bunu kendi üretim tesislerinde yapabilirsiniz, isterseniz bir üçüncü partiye verebilirsiniz bu işi. Aynı kalitede aynı ürünü başka yerlerden temin edebilirsiniz ve bu aşılabilir bir sorun.
Orada zaten üretim tesisleri hani neredeyse Lego gibi yani. Fabrikanın yanına bir fabrika daha, onun yanına bir fabrika daha açarak üretim karşılanabiliyor tabii ki. Evet. Şimdi bununla ilgili aslında sizin ilginç bir notunuz da vardı. Çin'in First Lady'sinin bu telefonu kullanmasıyla ilgili. Bu güzel bir örnek aslında. Onu sizden onu da paylaşmanızı isteyeceğim. Çünkü hani bazen böyle kanaat önderi diyebileceğim insanların ya da popüler figürlerin herhangi bir telefonu kullanması ya da ürünü kullanması o ürüne olan ilgi arttırabiliyor. Nubia serisinde bir şansı var galiba orada.
Evet. Şimdi zaten aslında dünyanın her yerinde olan bir şey bu. Yani markalar marka büyükelçisi diyelim. Öyle insanlarla anlaşıyorlar.
Fahri temsilci.
Fahri temsilci ya da anlaşıyorlar. Bunu para karşılığı yaptırıyorlar. Bu dünyanın her yerinde böyle. Çin'deki olaya gelince tabii böyle bir durum yok tabii bizde. Hani normal Çin'in First Lady'sinin kendi kullandığı cihaz ve bir gün Hollanda'ya eşiyle birlikte bir resmi ziyarete gittiği zaman
devlet başkanıyla
göründüğü zaman dışarıdayken Nubia telefonunu kullanarak resimler çekiyor ve bu satışları Çin pazarında inanılmaz bir şekilde patlatıyor.
Ya bunun örnekleri var. Örneğin Barack Obama'da bir etkinlik esnasında yanlış hatırlamıyorsam Danimarka Başbakanı ve yine başka bir temsilci daha var. BlackBerry kullanırken yakalanmıştı ama tabii ki BlackBerry'nin akıbeti genel olarak düştü olduğu için orada farklı sonuçlar ortaya çıktı. ZTE'ye dönecek olursak ya şimdi akıllı telefon tarafını aslında 3 aşağı 5 yukarı özetlemiş olduk. Orada belki şundan bahsedilebilir. Yani Türkiye'deki operatörlerle çalışıyorsunuz. Hani orada bir yerli üretim algısı da sık sık gündeme geliyor. Yani o noktada Türk mühendislerle ZTE'nin işbirliğinden de kısaca bahsedebilir misiniz?
Tabii bahsedebiliriz. Şimdi biz 2013 yılında ve 2014'ün başında 3 operatörümüzle birlikte yerli üretim yaptık. Şimdi şöyle bakmak lazım olaya. Geçen sene Türkiye'de resmi rakamlara göre 16 milyon adet telefon ithalatı yapıldı. Buna 1 milyon adet de yolcu beraberinde getirilen cihazları eklediğimiz zaman 17 milyon cihaz yapıyor. Şimdi ortalama $200 desek, bu 17 milyon cihazın %80'i falan da akıllı telefon. Bunları ortalama $200 desek, average satış fiyatına 3,5-4 milyar dolarlık bir şeye denk geliyor ki ya bu korkunç büyük bir rakam. Yani biz bu cihazları Türk lirası alamıyoruz. Yani hep yurt dışına bağımlıyız. Yani Merkez Bankamızda dolar ve euro basma yetkisine sahip değil. Dolayısıyla bizim bunu bir şekilde değiştirmemiz lazım. Bunu devletimiz de aslında çok teşvik ediyor. Biz bu bağlamda geçen sene operatörlerimizin öncülüğünde, Turkcell, Avaya ve Vodafone'un öncülüğünde yerli üretici Vestel'le işbirliği yaparak ki burada Vestel'i de çok takdirle anıyorum çünkü zaten Türkiye'nin en büyük üretici firmalarından bir tanesi. Onlarla ayrı ayrı anlaşmalar imzalayarak Manisa'da ZTE'nin mühendislerinin gözetiminde, gerek kalite mühendisleri, gerek üretim mühendislerinin gözetiminde Vestel ve operatörlerimizin işbirliğiyle bir 3 adet yerli telefon ürettik. Yani umarım yani bu çalışmalar önümüzdeki dönemde daha da gelişecektir. Şimdi biz bir başlangıç ama bu hemen bir günde olacak bir şey değil. Bir araba sektörü, otomotiv sektörü bile bir günde buralara gelmedi. Bir zaman alan bir şey. Hele de bir high tech, yüksek teknoloji bir şeydi. Yani umarım ve dilerim ki hani ZTE'nin gösterdiği bu çabayı diğer üreticiler de gösterir. Ve biz hiçbir karşılık beklemeden know-how'umuzu yerli üreticiyle ve operatörlerimize bu konuda paylaştık.
Umarım... Onu soracaktım aslında. ZTE hani bu noktada sanki yerli üretime sıcak bakan firmalardan bir tanesi. Yani yeter ki orada gerekli oluşum, gerekli üretim bantları, gerekli altyapı oluşturulsun. Onun dışında herhalde ZTE gelip kendi bilgi birikimi transfer edebilecek politikalara sahip.
Tabii yani her türlü aslında iş modeline açığız. Biz dediğim gibi kendi know-how'umuzu, bilgi birikimimizi çok rahatlıkla paylaşıyoruz. Biz bunu çok destekliyoruz. Hatta şu bile olabilir. Yani sırf ZTE için değil, bu tüm diğer üreticiler için de geçerli olabilir. Yani Türkiye bir üretim üssü yaparsak eğer. Çünkü Türkiye'nin etrafı bir taraf Avrupa, bir taraf Afrika, bir taraf Orta Doğu. Yani 2 milyardan fazla insan yaşıyor bu coğrafyada ve Türkiye bunun tam merkezinde. Hele de Avrupa gibi çok alım gücü yüksek bir müşteri kitlesi varken eğer Türkiye bir üretim üssü olabilir. Yani yine komponentlerin bir kısmı dışarıdan gelebilir ama burada üretip gönderebiliriz. Bir sonraki aşama belki artık kendi telefonumuzu kendimiz tasarlamaya başlayabiliriz. O da büyük bir katma değer yaratır. Yani bu önümüz açık bence. Yeter ki bu konuya ciddiyetle eğilelim.
Aynen, yeter ki gerekli insan kaynağına. Hani finansal kaynak bir şekilde yaratılabilir. Hani yeni bir telefon dizayn etmenin hani bir devlet desteği söz konusu olduğu zaman çok üstesine gelinemeyecek bir finansal yatırım gerektirmiyor belki ama bakıldığı zaman aslında pek çok parlak Türk beyni var. Bugün uluslararası pek çok yabancı teknoloji şirketine, telefoncusundan chipset üreticisine kadar çalışan bir sürü insan var. Bunları bir araya getirip gerekli zaman bir kaynak yaratılırsa neden olmasın? Tabii burada en büyük soru işareti yan sanayinin oluşması, parça tedariği. Bunlar tabii ki Amerika'da üretim yapmak isterseniz orada da karşılaşacağınız sorunlar. Çünkü chipset dediğiniz işlemci de Uzak Doğu'da üretiyor. Tayvan'da ya da Çin'de. Panel dediğimiz yan sanayi yine parça da Uzak Doğu'da ya da Çin'de üretiyor. Dolayısıyla bunların oluşması tabii ki çok kolay değil. Bir silikon fabrikasının kurulması 5-6 milyar dolar yatırım gerektirebiliyor ama hani en nihayetinde bakıldığı zaman yerlilik oranının her jenerasyonda daha yükseldiği ürünler ortaya çıkarmak en nihayetinde milli hazineye katkı sağlayacaktır. Bu noktada elini taşın altına koymak isteyen herkese destek olmak gerekir diyerek tekrar ürünlere geri dönelim isterseniz. Tabii. Telefonlardan bahsettik. Ben şimdi aslında akıllı saatlere gelmek istiyorum. Çünkü son dönemin trending topic diyebileceğimiz o ilgi odağı konularından bir tanesi de giyilebilir teknolojiler. Bunların da hayatımıza ilk aşamada dokunan temsilcisi akıllı saatler oldu, akıllı bilekler oldu. Şimdi şu an elimde iki tane örnek var. Bir tanesi gerçekten saat gibi saat görünen cihaz. Bir tanesi ise spor bilekliği gibi görünen cihaz. Evet. Hani bu noktada ZTE'nin vizyonu nedir? Hani hazır böyle bir popüler konu varken biz de bir şeyler deneyelim mi? Yoksa uzun vadede giyilebilir teknolojiler için mevcut üretim gücümüzü kullanarak yeni bir şeyler yapalım mı?
Evet. Şimdi aslında bu bir tüketici deneyim. Yani bir iletişim deneyimi aslında ama deneyim sadece... Önce sesle başladı biliyorsunuz. Sadece ses. Sonra mesaj, işte SMS, MMS. Sonra işte internet, WAP, GPRS, internete erişim. Ya bu bir aslında yol, büyük maraton. Ve biz bu maratonda şu anda ilerliyoruz. Ve şu anda gördüğümüz, baktığımız zaman piyasaya, bu maratonda bizim bu ekosistemi oluşturan işte akıllı telefonlar, tabletler var. İşte 3G modemler var. Şimdi son olarak da bu giyilebilir ürünler gelmeye başladı. Özellikle ben bu akıllı bileklik olayını çok hani seviyorum. Çünkü en azından bizim insanlarımızı biraz daha spora yönlendiren, teşvik eden bir şey. Yani mesela şu cihazımız dediğiniz gibi kat ettiğiniz mesafeyi gerek yürüme gerek koşma anlamında kaydediyor. Harcadığınız kaloriyi hesaplıyor. Uyku kalitenizi ölçüyor. Ve bunu cihazın, akıllı telefonunuzun üzerindeki bir uygulamayla, APK ile bunu işleyip size bilgiler verebiliyor. Hatta bunu isterseniz bir doktorunuz, eğer hastalığınız varsa kendi doktorunuza gönderebiliyorsunuz gibi hayatı tamamlayan ve bizi de birazcık daha aktif olmaya yönlendiren bir uygulama. Ve ZTE burada, bu da trend oldu. Biz de bu işe girelim diye değil, bizzat bu ekosistemi tamamlamak adına çalışan bir firma.
Peki bu ürünleri Türkiye'ye getirmeyi planlıyor musunuz?
Bu ürünleri Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz. Şu anda distribütörlerle, aksesuar dağıtıcılarıyla görüşüyoruz. İşte uygun ticari koşullar oluştuğu noktada bu ürünleri piyasaya sunacağız.
Tabi bunlara ek olarak bazı yine değişik ürünler de ürün gamınızda var. Şimdi elimde tuttuğum ürün aslında bir powerbank özünde. Evet. Cihaz şarj etmeye yarayan bir taşınabilir pil. hani dizayn olarak bakıldığı zaman tam böyle Çinlilerden beklediğimiz şeyler var. Üzerine yine kültürel bir figürü. Evet. Onlar böyle şeyleri seviyorlar aslında tasarım olarak. Hani Japonya'ya gidiyorsunuz, Hello Kitty'li şeyler etrafta dolaşıyor. Çin'e gidiyorsunuz, tabii, o kültüre ait bazı şeyler olabiliyor. Ama burada ilginç olan bir şey var. Powerbank'e entegre bir aparat daha var. Bu aparat bir Bluetooth kulaklık. Yani aslında bir all-in-one cihazdan bahsedebiliriz. Hem taşınabilir pil, hem bir Bluetooth kulaklık, hem de bu kulaklığı şarj etmeniz yerine yine bir pille, evet, karşı karşıyasınız. Hani bu tür değişik ürünlerin ZTE ürün gamı içerisindeki ağırlığı nedir? Yani hani, evet, tüketiciler gerçekten böyle şeyler istiyor mu?
İstiyorlar. Hatta biz bu ürünü gösterdiğimiz zaman çok da büyük bir ilgiyle karşılaşıyor. Türkiye'de evet. Ya iki nedeni var. Bir kere tabii önce herkes bu desenler biraz farklı olabilir mi diyorlar bize. Ya
üzerine bir nazar boncuğu mesela koyulabilir
mi? Nazar boncuğu olur, işte çay bardağı olabilir, bir kız kulesi olabilir falan. Tabii ki olur. Çünkü biz zaten ZTE olarak, bizim gücümüz zaten en önemli şeylerimizden bir tanesi, evet, bu zaten. Hı-hı. Yani ürünü müşterinin istediğini şekilde özelleştirebilmek. Birincisi bu. İkincisi Bluetooth'un sürekli şarjlı olması önemli bir şey. Bir çağrı geldiği zaman onu şarjın bitmemiş olması önemli bir şey. Çünkü Bluetooth kimi zaman kullandığımız, kimi zaman da bir köşeye koyduğumuz, hı-hı, ve şarjı kendi kendine biten bir şey. Bir bu. Bir diğer nokta da çabuk kaybolan bir şey. Hı-hı. Küçük olduğu için. Şimdi bunu taktığınız zaman buraya ne kayboluyor ne de şarjı bitiyor. Hı-hı. Dolayısıyla bu çok ilgi çeken bir şey. Şu anda burada olmayan bir ürünümüz de cep telefonlarına takılabilen USB, hı-hı, stick. Hı-hı. O da çok ilgi gören bir ürün. Ve gerçekten de çok takdir topluyor bu ürünlerimiz.
Tek başına tabii Bluetooth kulaklıklar da var yine. Klip şeklinde olanlar. Tabii o, hani farklı versiyonları vardır bunun ilaki.
Tabii bunlar o zaten olmazsa olmaz şeyler. Bir de bunu ayrıca normal kulaklık da bağlayabiliyorsunuz. Hani biraz RF'den uzak kalmak istiyorsanız normal kablolu kulaklık bağlayarak da kullanabiliyorsunuz.
Şimdi benim burada aslında değinmek istediğim asıl ürün gruplarından bir tanesi aksesuarlar. Çünkü tabii evet bunlar da aksesuar ama bunlar iletişim tarafında kullandığımız cihazlar olduğu için genelde zaten pek çok kişi aşina. Fakat şimdi şöyle bir sorun var. Türkiye'ye telefonu getiriyorsunuz. Bu 500 liralık telefon da olabilir, 2500 liralık telefon da olabilir. Sonrasında şimdi telefonlara da bakıldığı zaman özelliklerin hepsi gelişmiş durumda. Artık bir PC, bilgisayar gibi de kullanabiliyoruz. Bir eğlence cihazı gibi de kullanabiliyoruz. Ama biz o cihazı başka bir cihaza bütünleştirmek istediğimizde ya da örneğin o cihazdan daha fazla kazanım elde etmek istediğimizde destekleyici ürünleri, yani çevre birimlerini, aksesuarları göremiyoruz. Hani bu bağlamda şimdi sizin buraya getirdiğiniz bazı ürünler var. Bunlar genelde Bluetooth hoparlörler, genelde. Hani aksesuar tarafı Türkiye'de büyük bir eksiklik. Hani fiyatların yüksek olduğu söyleniyor, vergilerin yüksek olduğu söyleniyor. Dolayısıyla pek çok kişi olaya ticari olarak bakıyor ama en nihayetinde pazara indiğiniz zaman da kullanıcıların böyle şeyler beklediği net bir şekilde görülebiliyor. Hani siz o noktada ne yapacaksınız? Bu ürünleri getirecek misiniz? Yoksa örneğin telefonla bound edip vermeyi planlıyor musunuz mesela?
Tam da onu diyecektim zaten. Şimdi burada iki nokta var. Birincisi aksesuar işi Türkiye'de aslında yani yıllar geçti. GSM sektörü başladı 20 sene oldu. Hala tam bir oturamadı. Yani hak ettiği yere gelemedi. İşte bir tek Bluetooth aksesuarlar, Bluetooth kulaklıklar var. Ama şimdi akıllı telefonların artmasıyla birlikte bir ekosistem yaratılması gerekiyor. Çünkü ihtiyaçlar arttı. Eskiden telefonlar çok basitti. Sadece bir Bluetooth kulaklığı işinizi halledebiliyordunuz. Ama şimdi multimedyanın artmasıyla birlikte artık cep telefonunuzdaki müzik telefondan dinlemek yeterli
gelmeyebilir zaman.
Ya da bir ortamdasınız, arkadaşlarınızla berabersiniz, aynı parçayı dinlemek istiyorsunuz. Dolayısıyla bir Bluetooth speaker'a ihtiyacınız var. Ve şu anda büyük bir talep var buna. Yani yavaş yavaş da gelişen. Yani size bir rakam daha vereyim. Şu anda Türkiye'deki operatörlerdeki akıllı telefon penetrasyon oranı %30-40 arası. Ve bu her gün büyüyor. Nereden biliyoruz her gün büyüdüğünü? Türkiye'ye giren aylık telefonların akıllı telefon eğrisi hep yukarı doğru çıkıyor. Yani 2 sene önce %50 ise bu sene %80-85. Şimdi akıllı telefon arttıkça ve multimedya kullanımı arttıkça bunlara büyük bir ilgi olacak. Ve de bunun bence en güzel yöntemlerden bir tanesi de özellikle bir başlangıç aşamasında dediğiniz gibi bir ürünle beraber bunu tüketiciye sunabilmek. Hem deneyim yaşamaları açısından hem de bir satış argümanı olarak koymak açısından.
Yani açıkçası ben hep orada şunu düşünüyorum. Yani 2000 liralık telefon satıyorsan şunun yanında hediye etmen gerekir. Çünkü bunların maliyetinin ne evet. olduğunu, sektörün içerisinde olan insanlar zaten yakından biliyorlar. Tabii özelleştirilmiş ileri seviye ekstra fonksiyonlara sahip cihazlardan bahsetmiyorum ama bir Bluetooth hoparlör hani 500 liralık telefonda olmasa bile 2500 liralık telefonun yanında neden tabii olmasın denilebilir.
Yani biraz hani karlardan fedakarlık yapılıp yani çünkü bu bir büyük bir zincir aslında. Yani sadece biz yokuz bu işin içinde. Hani operatör de var, distribütör var, bayisi var. Hani herkes birazcık yani buna fedakarlık yaptığı anda zaten bunlar çok kolay bir şekilde tüketiciyle buluşabilecek cihazlar.
Tabii biz. Söz konusu hani Çin olunca Çin'de bunların envai çeşidi var. Powerbank gibi kullanılabilenleri var. İçinde bazı ekstra özellikleri olanları var ama bizim burada aradığımız aslında temel özellik NFC desteği olacaktır. Çünkü telefonu dokundurarak direkt müzik paylaşımı yapabiliyorsunuz. Sizin ürünlerinizde NFC gibi özellikler var mı?
NFC'ler benim bildiğim kadarıyla genellikle cihazlarımızda var. Hani aksesuarlarımızda
sadece Bluetooth üzerinden.
Bluetooth üzerinden evet, genellikle. Mesela şu cihazımız Bluetooth üzerinden tüm Android cihazlarla çalışabiliyor.
Mesela o önemli bir özellik çünkü bazı firmalar, bazı büyük firmalarda yine bu tür akıllı saatleri genelde kendi ekosistemleri içerisinde tutuyorlar. Örneğin hani kendi akıllı telefon gamı dışında bırakmıyorlar ama bu tür cihazlar sanki evrensel olsa daha güzel olur. Tabii ki hani akıllı telefon kullanıyorsunuz ama bu sonucunda telefonunuzu değiştirseniz bile muhtemelen daha uzun vadede değiştirmeyi düşüneceğiniz bir ürün olacaktır.
Tabii zaten yani evrensellik burada çok önemli. Yani globallik zaten hani GSM'in açılımında olan bir hani global diye başlıyor. Hani bunu mesela şarj cihazlarında yakaladık biliyorsunuz. Artık mikro SIM, mikro girişler var. Mikro USB'ler var. Yani bunu her alanda yakalamamız lazım. Eğer bir bütünlük yakalamak istiyorsak.
Şimdi Hasan Bey cihazlardan aşağı yukarı bahsetmiş olduk. Ama konuşmamızın başında da ifade ettiğiniz gibi ZTE telekom altyapısı kurma noktasında da ciddi yatırımlar olan bir firma. Belki zaten en büyük işiniz şu aşamada o gibi görünüyor diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de biz 3G'yi kullanıyoruz. Kimlerine göre 3.5G bu. Çünkü en modern altyapılardan birisine sahibiz 3G. Geç geçmenin aslında öyle bir avantajı var kendi içerisinde. Önümüz 4G. Hani Türkcell'li işbirliği çerçevesinde Türkiye'ye gelen ürününüz de hani bakıldığında 4G desteği sunan bir cihaz olduğunu görmekteyiz. Yani bu bağlamda Türkiye'deki 4G çalışmalarında sizin bir rolünüz var mı? Ve ondan sonra tabii 5G'yi soracağım. Çünkü 5G konusunda da bir çalışmanız var ama önce 4G'nin Türkiye'deki ve genel olarak küresel taraftaki kullanım oranlarından bahsedelim isterseniz.
Şimdi 4G şu anda dünyanın birçok yerinde kullanılan bir teknoloji. Türkiye'ye henüz gelmedi. Lisansları dağıtılmadı. Hani bizim beklentimiz bunun yani 2015 sonu olabilir ya da 2016 yılında geleceği şeklinde bir öngörümüz olabilir. Tüketiciye indirme hızları açısından son derece rahatlatacak bir teknoloji. Şu an için 3.5G yeterli gözüküyor ama gördüğünüz gibi dünya LTE'ye gittiği zaman terminaller de yani cep telefonları da hep LTE'li olmaya başlıyor. Bu durumda biz biraz sadece LTE ready yani LTE'ye hazır cihaz getiriyor konumundayız. Şimdi ZTE 4G'de aslında dünyada çok önemli bir noktada ve biz bu tecrübemizi aslında operatörlerimiz üzerinden tüketicilerle paylaşmak istiyoruz kullanıcılarla. Geçen yıl rakamlara baktığımız zaman dünyadaki en büyük 3 firmadan bir tanesi.
4G yatırım
açısından yani 4G satışları anlamında ve kurduğu şebekeler açısından dünyanın en büyük 3 firmasından bir tanesi ve de en hızlı gelişen firması. Ve de dünyada LTE konusunda, 4G konusunda belli başlı 5-6 bin tane patent var. Ve biz bu 5-6 bin patentin yaklaşık %15'ine sahibiz ZTE olarak.
Zaten ciddi bir Ar-Ge çalışması
var. Çok ciddi bir Ar-Ge çalışması var. Zaten dünyadaki patentleri takip eden bir organizasyon var. World Intellectual Property Organization diye. Burada ZTE son 3 yılda her zaman ilk 2'de patent başvuruları konusunda. 50 bin patentimiz var. Başvurumuz var. Bunun 16 binden fazlası kabul edilmiş durumda. Dolayısıyla biz 4G'de bunu operatörler üzerinden kullanmak istiyoruz. Şimdi 5G'ye gelecek olursak da
şimdi önce gelmeyin oraya şunu sorayım. 4G konusunda Türkiye en nihayetinde geçecek. 2015 ya da 2016 önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu gerçekleşmiş olacak. Biz 4G'ye geçtiğimiz zaman kullanmakta olduğumuz o teknolojinin ne kadar önemli ZTE teknolojisi olacak?
Tabii şimdi bunu öngörmek çok kolay değil ama operatörlerimizle gerekli ön çalışmaları yapıyoruz. İşte ürünlerimizi getiriyoruz, şebekelerinde testler, deneme sürümlerini kullanıyoruz. ticari olarak bir anlaşma sağlandığı durumda da biz 3 operatörümüz üzerinde de şebekesinde bulunmayı öngörüyoruz. Hı hı.
Şimdi o zaman 5G'ye gelelim. Şimdi 5G konusunda firmaların genelde vizyonu 2020 gibi görünüyor. 2020 ile birlikte en azından uzak doğu ülkelerinde ve bazı başka büyük ülkelerde kullanılacak gibi. 5G'nin peki 4G'ye göre ne artıları olacak örneğin?
Şimdi en büyük artısı hız olacak. Şu anda LTE'de biliyorsunuz çeşitli kategoriler var.
Cat 4, Cat 5, Cat 6.
İşte Cat 4, Cat 5, Cat 6 diye. Şu anda...
Hatta Cat 7'den bahsediyorlar.
Bahsediliyor, evet doğru bahsediliyor. Ama şu anda daha çok LTE Advanced dediğimiz onun Cat 6'sı konuşuluyor. Ve 300 megabitlerden konuşuluyor. Ama tabii bunların hepsi
teorik
değerler. Bugün bir Amerika'da gitseniz en büyük operatörde bile hani sahaya çıktığınız zaman yani binlerce insan olduğu bir ortamda bütün onlar paylaşılıyor. Düşüyor tabii bunlar.
Ya biz Türkiye'de herhangi bir yerde 100 megabiti görelim. Herkesin yüzü güler diye tahmin
kesinlikle
ediyorum.
Yani o bile yani gerçekten müthiş bir şey kazanım olur. Tabii LTE'de bu çok daha yüksek bir noktaya çıkacak. Yani gigabitler seviyesine çıkacak. Tabii bunlar dediğim gibi deneysel olarak laboratuvar ortamında ve kapasitenin az kişi tarafından kullanılması durumunda. Tabii 5G için tabii 2020 öngörülüyor. Türkiye'de belki bu daha da geç olabilir. Uzak Doğu'da ve belli operatörlerde 2020. Ha bir de şundan da bahsetmek lazım aslında. Yani her çıkan şeyi hemen almak iyi midir? Bence biraz geç almanın da faydaları var. Neden? Birincisi teknoloji zaman içinde gelişiyor. Her ne kadar 4G bile olsa 4G'nin ilk sürümleriyle son sürümler arasında bir fark var. Biz bunu daha üstün teknolojilerle, speklerle, standartlarla alıyoruz. Alıyor oluruz. Artı tabii maliyetler düşer. Böyle bir de bir nokta var yani. 4G'de çok bence gecikmiş sayılmayız. Çünkü zaten penetrasyon oranı dediğim gibi operatörlerde 30 ile 40 arasında değişiyor. Şimdi 5G'ye tekrar gelecek olursak. Evet 2020. Şu anda ZTE bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyor. 70 bin çalışanımız var dedim. Bunun 25 bini Ar-Ge'de çalışıyor. Yani 3'te 1'i. Bu 25 bin mühendisin de 1000 tanesi şu anda 5G için çalışıyor. Yani bu aslında ciddi bir yatırım. Çünkü siz 1000 kişiyi bugünden 2020'de çıkacak bir
teknoloji için
çalıştırıyorsunuz. Daha 5 seneden fazla bir zaman var. Hatta bir de bir şeyde okudum. Bir internette bir yerde okudum. ZTE'nin bir amacı da 2020 yılında Mars'a 5G'li bir şey kurmak. Şebeke kurmak. Baz istasyonu kurmak. Böyle de bir şey okudum. Biraz da bir araştırmam lazım ama detaylarını.
Biz önce bir dünyada yaygınlaştıralım o teknolojiyi. Evet. Tabii Mars bir sonraki belki hedef olabilir. 5G ya da 4G'ye yeni teknolojilere geçmenin hani belki son kullanıcılar tarafındaki en büyük kazanımlarından bir tanesi de bu teknolojiye uyumlu yeni nesil akıllı cihazların çıkacak olması. Çünkü 5G'de hızların örneğin 500 megabit per second yani saniyede 500 megabit olduğunu düşünürsek eğer ona uygun modeme sahip, ona uygun depolama birimlerine sahip yeni nesil daha performanslı cep telefonlarının cebimize girmesi gerekir.
Ekran kaliteleri, çözünürlükler.
Keza dediğiniz gibi diğer taraftan öyle. Yine RAM kapasitesinde buna göre ya da işlemcinin de tüm bu işlemlerin altına kalkabilecek düzeye gelmesi gerekiyor gibi görünüyor. Cihaz tarafında da böyle bir kazanımı var. Son olarak sizin konsept tarafınızdan da biraz bahsedelim. Çünkü ZTE'nin her üzerine çalıştığı ürün piyasaya çıkmıyor ama ileriye dönük vizyon çizebilecek konsept ürünler de var. Örneğin bugünlerde Google'ın Project R adını verdiği modüler telefon konsepti var. Yani telefonu alıyorsunuz, daha sonrasında RAM'ini değiştirebiliyorsunuz, işlemciyi değiştirebiliyorsunuz gibi gibi. Aslında benzer bir çalışma ZTE'de de var.
Evet, doğru. Şimdi ZTE'ye göre aslında deneyim tasarımla başlıyor. Bugün siz bir araba almaya gittiğiniz zaman bile arabanın teknik özelliklerinden önce bir hani gözünüzün o cihaza ya da arabaya bir alışması gerekiyor. Bir aranızda bir bağ oluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla ZTE tasarıma çok önem veren bir firma. Şangay'daki tasarım ofisimiz zaten yıllardır çalışıyor. Bir de Avrupalı tüketicilere daha yakın olabilmek adına geçen sene Münih'te bir tasarım ofisi açtık ve Design Affairs adlı bir firmayla anlaştık bu konuda. Ve bunların neticesinde bunların karşılığında dünyanın çeşitli yerlerinde çok prestijli ödüller alarak görüyoruz. Şimdi bir tanesini siz bahsettiniz. Ecomobius denen bir konsept cihazımız var. İşte Google Ar'ın o çerçevede düşünebileceğimiz bir cihaz. Cihazı öyle bir tasarladık ki bir kullanıcı cihazın üzerine istediği değişikliği, teknik değişikliği yapabiliyor. Yani RAM'ini değiştirebiliyor, chipseti değiştirebiliyor, ekranı değiştirebiliyor ve bunu çok kolay bir halde şekilde yapabiliyor. Ve biz bunun karşılığında Almanya'nın çok prestijli bir ödülü var. Red Dot ödülü. Belki duymuşsunuzdur.
Tasarım konusunda evet. En büyük ödüllerden
Red Dot çok önemli bir ödüldür. Ve bunun da Best of the Best, yani en iyinin en iyisi kategorisinde ürünümüz yarıştı ve orada ödül aldı. Tabii ki bu cihaz dediğim gibi bir konsept çalışma. Ve belki ileride
hani feyiz verir belki başka bir çalışmaya.
Hem feyiz verir tabii, bilgisayarlarda zaten öyle bir noktaya gelindi yani yıllar önce. Belki aynı şey bunun için de geçerli olabilir.
Evet, bu da ZTE'nin ilginç çalışmalarından bir tanesiydi. Böyle zannediyorum ki herhalde ZTE hakkında konuşabileceğimiz her şeyi konuşmuş olduk. Kısaca toparlamak gerekirse yakın zamanda ZTE'nin kendi markasını taşıyan cihazları da Türkiye'de göreceğiz. Donanım haberi takip edenlerin merak ettiği soruda tabii Nubia serisinin Türkiye'ye gelecek mi? 2015 belki bu konudaki olursa en yakın tarih olacak gibi. Ve tabii ki akıllı saatler, gelebilir bazı diğer teknolojiler ve aksesuar diyebileceğimiz çevre bileşenlerinde Hasan Bey'in söylediği kadarıyla yine önümüzdeki dönemde Türk ülkemiz pazarında göreceğiz. Hasan Bey, gerçekten önemli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemizde belki Nubia serisi Türkiye'ye gelmiş olur. Cihazlar üzerinden bilgilendirici bir sohbet daha gerçekleştiririz. Ben Erdi Özdağ. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.